Evet. Sevmek önemli. Ama sevdiğimizi söylerken o sevgiyi de başkalarının bizde hayatımızda görmesi de aynı oranda önemli ve gerekli sevgili kardeşler. Evet, anımsarsanız geçen pazar günü Yuhanna 13. bölümde yer alan Yuhanna 13. bölümde yer alan çok önemli bir parçayı ele almıştım. Ondan önceki haftalar hizmet konusuna destek ve örnek olabilecek bir bölüm olmuş olduğu için. 13. bölümün ilk 12 ayeti. Ve bu ilk 12 ayeti tabii ki size anlatmaya çalışırken biliyorsunuz zaman yine yeterli olmadı. O yüzden bugün şöyle yapacağım. Geçen hafta başladığım o küçük kısmı bırakacağım. Çünkü onu tekrar başa getirip söylemem aslında doğru. Onu yaparsam daha doğru olacak. Bir kopukluk olmaması açısından. Onun için birinci, pardon, Yuhanna'nın 13. bölümünün ilk 12 ayetini okumadan önce o bölümün içerisinde yer alan 14. ayeti bir giriş olaraktan kullanmak istiyorum. 13. bölümün, Yuhanna 13. bölümün 14. ayetini giriş olaraktan kullanmak istiyorum. 14. ayet şöyle diyor. Ben diyor, yani İsa Mesih, Rab ve öğretmenken ayaklarınızı yıkadığıma göre siz de birbirinizin ayaklarını yıkamakla sorumlusunuz, yükümlüsünüz. Demek ki Rab evet ayakları yıkadı öğrencilerin, doğrudur. Ama yıkamakla kalmadı, aynı zamanda da biz, onu izleyen bizlere de bir yükümlülük, bir sorumluluk verdi. Nedir o? Bizler de birbirimizin ayaklarını yıkamak. Yani bu ne demektir? Altını önemli bir kez daha çizmek istiyorum. Rab bunu sergilemekle ben size hizmet ettim. Sizler de birbirinize hizmet edin. Yani hizmet etmekle sorumlusunuz diyordu değerli kardeşler. Şimdi demiştim ki hatırlarsınız. Rab İsa Mesih bu olağanüstü açıklamayı ne zaman yapmıştı? Değerli kardeşler, ne zaman bu açıklamayı Rabbimiz yapmıştı? Çarmıh ölümüne gitmezden kısa bir zaman öncesi. Yani adım adım çarmıh ölümü yaklaşıyor. Onun öncesinde Kudüs'te yukarı odada öğrencilerle bir araya geliyor. Ve gerçekten de bu çok önemli açıklamayı uzun bir konuşma yapıyor orada. Yemekte öğrencilerle beraber uzun bir konuşma yapıyor. Ve bu uzun konuşma içerisinde çok önemli olan, bizler için gerekli olan ruhsal ilkeleri de nasıl davranmamız, ne yapmamız konusunda da bize ne yapıyor? Yol gösteriyor. Bu gerçekleri önümüze koyuyor değerli kardeşler. Ama şunu altını önemli çizmek istiyorum. İsa Mesih orada, o yukarı odada, yemekte öğrencilerle beraber bu uzun konuşmayı yaparken oradaki kişiler için değildi sadece o konuşma. Yani evet önemliydi oradaki insanlar için. Ama aynı zamanda da aynı tazelikle biz imanlıları da içine almaktadır Rabbimizin orada yaptığı konuşmanın tamamı. Bizim için de geçerli. Sadece o dönem için, oradaki insanlar için geçerli olmadığının altını önemli bir kez daha çizmek istiyorum değerli kardeşler. Ve öğrencilerin, Rabbimizin biliyorsunuz göksel tahtını terk edip yeryüzüne gelmesi süresi ve 33 yıllık bir hayatı var. Bu hayat içerisinde son 3 yılı, 3,5 yılı hizmet ederek geçmişti. Ne yaptı? Göksel tahtını terk etti değerli kardeşler ve dağ bayır demeden, dere tepe demeden değil mi? Kalktı, yeryüzünde hastaları iyi etti, cüzzamları iyileştirdi değil mi? O korkunç fırtınayı elini kaldırıp sus, sakin ol sözüyle durdurdu. Doğru mu? İki parça balıkla, beş parça somun ekmekle 5000 kişiyi doğaüstü bir şekilde doyurdu. Doğru mu? Ve korku içerisinde olan öğrencileri teselli etmek için fırtınada kalktı, su üstünde yürüdü, onların yanına giderekten onları teselli etti. Korkmayın dedi, imanınız nerede? Değil mi? Onları ne yaptı? Cesaretlendirdi, teselli etti değerli kardeşler. Ve bununla kaldı mı? Hayır. Aynı zamanda da ne yaptı? Öğrencilerin ayaklarını da yıkadı değerli kardeşler. Şimdi yeryüzünde olmuş olmasına karşın göksel yere ait olan Tanrımız, Rabbimiz İsa Mesih, göksel tahtını terk edip bir insan benzerliğinde, insan olarak yeryüzüne gelmiş olması, yeryüzünde 33 yıl yaşamış olması, onun biz insanlar gibi günaha bulaştığını kesinlikle söylemiyor. Çünkü o hiç günahla lekelenmemişti. Doğru mu? Ve hatta öyle okuyoruz ki günahın gölgesi bile onda yoktu. Ama Rabbimiz günaha bulaşmamış olmasına karşın öğrencilerin, o dünyada yaşayan, onu izleyen yandaşların ayakları kesinlikle yıkanması gerekiyordu değerli kardeşler. Ve o bu işi yapmakla neyi göstermiş oldu? Öğrencilerle özdeş oldu. Bir oldu. Birliği, beraberliği orada net bir şekilde sergilemiş oldu sevgili kardeşler. Onun için yönlendirme yaparken açıkça ifade ettiğim gibi gerçekten de değerli kardeşler, iman yaşamı insanın kendisi için yaşadığı bir yaşam değil. İman hayatı hizmet yaşamı olduğunun altını önemli bir kez daha çizmek istiyorum. Çünkü bazen düşünüyoruz sanki yaptığımız iyilikler, verdiğimiz emek, hizmet sanki cennette bize daha iyi, daha önemli, daha gözde bir yer hazırlamak için. Yani şu iyiliği yaptım bir basamak, şu iyiliği yaptım bir başka basamak, şu iyiliği yaptım başka bir basamak, basamaklarla sanki Tanrı'ya daha yakın olma gayreti içerisindeymişiz gibi bir izlenim kesinlikle doğurmasın değerli kardeşler. Çünkü hizmet bizi sadece ve sadece kime ait olduğumuzu kanıtlıyor. O kadar. Ben hizmet ettiğim zaman kardeşlerime görenler diyor ki ya bu kişi farklı bir insan. Bunun arkasında duran gücün farklı bir güç olduğunu görüyor ve anlıyor. Yani benim hizmetim insanlar önünde benim kime ait olduğumu gösteriyor. Dolayısıyla değerli kardeşler, demek ki benim hizmetim bana değil, Rabbe, Rabbin topluluğuna, kilisesine destek veriyor. Onun sağlıklı bir şekilde gelişip büyümesini sağlıyor. O yüzden Kutsal Kitap'ta Matta 7. bölümde 16. ayette, Matta 7 ayet 16'da onları diyor meyvelerinden tanıyacaksınız. Yani bu ne demektir? Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Çok basit bir ilke değil mi? Elma veren ağaca bakıyoruz. Elmaya bakıyoruz diyoruz ki elma ağacı. Armut ağacına bakıyoruz. Armut ağacı diyoruz. Niye? Verdiği meyveden ötürü. Şimdi bana bakan kişi de benim kime ait olduğumu görmüş oluyorum net bir şekilde. Yani benim eğer Rab'de olduğum kesinse kesinlikle o yönde benim meyve vermem gerekiyor değerli kardeşler. O zaman şöyle diyebiliriz. Benim hayatım eğer Tanrı çocuğu olduğunu söylüyorsam ben, o zaman benim hayatım Tanrı sözü ışığında devam eden bir hayat olması gerekiyor değerli kardeşler. Peki bunun da koşulu ne? Yani Tanrı yolunda ilerlediğimi gösteren, Tanrı yolunda yürüdüğümü açıklayan, kanıtlayan faktör neden nedir sizce? Nedir? Söyleyebilir misiniz? Benim Rab'de olduğumu, ya Rab ile olan ilişki Recep'in gerçekten çok sağlıklı. Ya işte Aytaç'ın Rab ile olan ilişkisi çok sağlıklı. Ya da İsmet'in ya da herhangi birinizin Rab'de olan ilişkisi çok sağlıklı olduğunu gösteren etken, faktör nedir? Yaşam biçimi, hareketleri, o zaman genel anlamda meyvelerdir diyebilir miyiz? Onun için söylüyorum, onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Yani verilen meyveler, bunu yine kutsal sözde Rabbimizin kendisi çok harika bir şekilde kanıtlıyor. Bakınız 5. bölüme, Yuhanna 15. bölüme, Yuhanna 15. bölüme bakınız. Yuhanna 15. bölümde 8. ayette bunun doğruluğunu çok açık, çok net bir şekilde önümüze koyuyor değerli kardeşler. 15 ayet 8. Ne diyor orada? İsmet?
Babam çok meyve vermenizle yüceltilir.
Bakın, babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Demek ki bol meyve, yani verilen o bol ürün vermiş olman, onunla olan ilişkinin de sağlıklı bir noktada olduğunu bize kanıtıdır değerli kardeşler. Onun için bizim cennete doğru ilerlemekte olduğumuz bu yolda ilerlediğimizi gösteren işlerdir meyveler. Yani kurtaran imandır. Ama işler bir sonuçtur. Yani kurtulmuş olmanın sonucudur. Yani kurtulmuş olduğun için meyve veriyorsun. Meyve bizi kurtarmıyor, ürünler bizi kurtarmıyor. Ama iman bizi kurtarıyor. Kurtaran iman da getirdiği sonuç bol ürünlü bir hayat. Sen o bol ürün vermekle babaya gerçekten yücelik getiriyorsun. Peki nasıl bol ürün vereceksin? Onda kalmakla. Rab'de kalırsan, Rab ile olan ilişkin iyi bir noktadaysa ürün vermen, hatta bol, kat kat ürün vermen mümkün hale gelecek. Bakın çok güzel bir yerde diyor ki 30 kat, 60 kat, 100 kat. Niye fark var? Ben belki hayatımda 30 kat verebilirim. Belki bir başka kardeşim 60 kat verebilir. Ama başka kardeşim var belki 100 kat verebilir. Bu neyi gösteriyor? Benim hangi oranda Rab ile birlikte yürüdüğümün kanıtı değerli kardeşler. Bunu altını bir kez daha çizmiş oluyorum. Onun için bu okuduğumuz Yuhanna 13. bölümde 4 ve 5. ayetlerde 7 tane hareket var. Yani İsa Mesih'in sergilediği, yerine getirdiği, bizlere bir örnek olarak bıraktığı 7 tane hareketi var. Bu 7 harekete birlikte bakacağız. Bu 7 hareketin ilki nedir? 4 ve 5. ayetlere baktığımız zaman. Yemekten kalkıyor değil mi önce? Sonra giysilerini bir yana koyuyor ikinci olarak. Üçüncüsü olarak da ne yapıyor? Bir havlu alıyor. Bu çok önemli. Sonra havluyu almakla kalmıyor, belini sarıyor. Sonra leğenesi koyuyor. Sonra ne yapıyor? Ayakları yıkıyor. Ama bununla bitirmiyor bakın, çok ilginç. Ne yapıyor? Kuruluyor. Yani ıslak bırakmıyor ayakları. Bu nedir biliyor musunuz? Eğer ıslak bıraksaydı işini tam olaraktan bitirmiş olmayacaktı. Yani bizi açımızdan bu 7. hareket çok önemli. havluyla ayakları kuruladı diyor. Yani Rabbimiz başladığı ya da başlatmış olduğu işi sonuçladı. Eğer değerli kardeşim sen Rab ile adım attıysan, evet, sonuca kadar aynı iştahla, aynı sevinçle, aynı içtenlikle devam etme gayreti içerisinde olun. Birinci noktamıza bakıyoruz birlikte. Ne diyor? İsa ayağa kalktı. Ne anlıyoruz? İsa'nın ayağa kalkması. İsa nerede ayağa kalkıyor? Yemekte ayağa kalkıyor. Yemekten, sofradan ayrılıyor. Ama bize burada ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman şunu söylemek mümkün. Rabbimiz biliyorsunuz babanın sağında oturuyordu, değil mi? Hatta döndükten sonra bile onun babanın sağında olduğunu okuyoruz. Doğru mu? Ama ne zaman ayağa kalktı? Stefanos taşlanırken, doğru mu? Stefanos taşlanırken imanından dolayı yukarıya baktığında, evet, Rabbin babanın yanında, İsa Mesih'in babanın yanında dimdik ayakta durduğunu gösteriyor. Bu neyi gösteriyordu? Bizi savunduğunu, savunucumuz olarak ayağa kalktığını bize gösteriyordu. Demek ki Rabbimiz bir şeyler yapmak için bir kişi ancak ayağa kalkar. Değil mi? Harekete geçer. Rab ne yapmış oldu? Göksel tahtını terk edip yeryüzüne gelmesi gerekiyordu hizmet edebilmesi için. Kalkmadan oturduğu yerde hizmet edebilir miydi? Hani eskiden vardı bir dizi, Semanta diye, tatlı cadı diye. Böyle burnunu tık tık tık tık yapıyordu. Değil mi? Hatırlıyorsunuz tatlı cadı. Bizim çocukluğumuzda 70'li yıllarda, 75'li yıllarda falan vardı bu tatlı cadı diye. Değil mi? Bravo. Evet, bak bilenler biliyor. Rab yukarıda işi bitirmedi. Önüne sofra konsun, tak kondu. Gözleri açılsın, pat oldu. Yukarıdan bitirmedi işi. Yukarıdan aşağı inmesi gerekiyordu. O acımasız çarmıhta ölmesi gerekiyordu. Ama ölümde kalmayıp dirilmesi de gerekiyordu. Yavaş yavaş dirileşe doğru, ostana doğru gidiyoruz. Rab dirildi, hamdolsun. Ölümde kalmadı. Geldi, göksel tahtını terk etti ve hizmet etmek için, evet, o önemli yeri bırakması gerekiyordu. O zaman neyi gösteriyor? Sadece kararlı olduğunu göstermiyor. Kararlılık vardı. Kararlı olduğunu gösteriyor. Ama bir içtenlik de görüyoruz. Ve sonunda da bir tamamlamak. Yani kararlılık, hizmeti yapmak için içtenlik ve aynı şekilde kararlılık, içtenlik ve tamamlamak. Ve Rab bizlerden de değerli kardeşler, aynı şekilde bir kararlılık bizden bekliyor. Yani hizmet için istek, kararlı olmamız lazım. İkincisi bir içtenlik, samimiyet olması lazım. Ve başladığımız işi de aynı şevkle, içtenlikle, sevinçle yerine getirmemiz lazım değerli kardeşler. Evet. Rab ile birlikte yürümeye karar veren kişi, onun yürüdüğü yolda da yürümekle sorumlu. Ben de, sizler de değerli kardeşler. Onun için Rab Yuhanna 10. bölümde 11. ayette
İyi çoban koyunları uğruna canını verir.
Şimdi bakın, iyi çoban koyunlar için canını verir. Eğer o iyi çobansa, iyi çobanın özelliği olan tehlike anında durum ve şartlar ne olursa olsun canını verebilecek yeterlikte olduğunu gösteriyor bize. Demek ki eğer Rabbimiz iyi çobansa, o zaman canını vermekle bunu göstermiştir, açıkça kanıtlamıştır. O zaman değerli kardeşler, bizler de kesinlikle Rab'be ait olduğumuzu söylüyorsak, bizler de hizmet etmekle o iyi çobana ait olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Ama bugün yeryüzüne baktığımız zaman, insanlara baktığımız zaman gerçekten de hizmet etmek yerine bin dereden su getirmek işimize geliyor daha çok. Doğru mu? Ben yani hizmet edilmeyi daha çok seviyorum. İnsan olaraktan böyle. Doğan benim böyle. Keyif alıyorum. Ama benim Rabbim hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye geldi. Ait olduğum Tanrı hizmet eden bir Tanrı. O zaman ben bunu yapmakla kendime değil Rabbime yücelik getiriyorum sevgili kardeşler. O zaman bizler de gerçekten bunu içtenlikle ve coşkuyla bunu yapalım. Ama onun bunun itmesiyle değil. İsa'yı kim itti? Hadi in bakayım aşağıya. Baba itti mi onu? İtmedi. Diyor ki kendi isteğiyle. Ölüme kadar sadık kaldı. Ölüme kadar. Kimse itmedi. Kimse arkasını sıvazlamadı. Aferin güzel yapıyorsun. Demedi. Kendi isteğiyle adımını attı. Kendi isteğiyle sonuca ulaştı değerli kardeşler. Onun için bakın 18. Ayette aynı bölümde 18. ayette bakın ne diyor. Canımı benden kimse alamaz. Ama onu kendi isteğimle veriyorum. Kimse itmedi. Bakın kendi isteğimle veriyorum. Canımı vermeye de yeniden almaya da yetkim vardır diyor. Şimdi değerli kardeşler eski antlaşma dönemine baktığımız zaman günahların bağışlanabilmesi için ne gerekiyordu? Hayvanlar gerekiyordu, kuzular gerekiyordu değil mi? İşte durumu iyiyse kuzu, durumu iyi değilse güvercin diyor. Yani kan akıtılması gerekiyordu. Kişi kurbanın üzerine elini koyuyordu. Simgesel anlamda günah o hayvanın üzerine geçiyordu. Kesilen kurban, akıtılan kan günahı ortadan kaldırıyor muydu? Hayır. Ne yapıyordu kan? Sadece günahı örtüyordu o kadar. Kutsal kitaptan onu okuyoruz. Sadece akıtılan kan o kişinin günahını simgesel olaraktan örtüyordu değerli kardeşler. Ve biz bu kurban olayına baktığımız zaman kanın ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz zaman size sorsam ilk kurbanı kim kesti? Tanrı'nın kendisi değil mi? Nasıl kesti? Adem'le Hava günaha düştüklerinde ne yaptılar? İlk işleri incir yapraklarıyla örtünmeye çalıştılar. Bu neyi gösteriyordu? Dersi yapmıştım sizlerle bazılarınızla. Kendi gücünü, kendi çabasını gösteriyordu. İncir yaprağı kendi çabayı, kendi gücü gösteriyor. Demek ki kendi gücümüz, kendi çabamız, iyiliklerimiz, sevaplarımız bizim günahımızı örtebilecek yeterlikte değil. Ne yaptı Tanrı? Kurban kesti. Çözüm Tanrı'dan geldi. Bunu gösteriyor. Çözümün Tanrı'dan geldiğini gösteriyor bize. Yani insandan Tanrı'ya giden bir süreç yok. Şunu yaptım bir basamak, şunu yaptım ikinci basamak, şunu yaptım üçüncü basamak, kademe kademe. Hayır, Tanrı, kurtuluş Tanrı'dan geliyor değerli kardeşler. Ve Tanrı ne yapıyor? Kendini bizim için feda ediyor ve onların utancını örtüyor. İlk kan Eden dediğimiz o cennet bahçesinde akıtılıyor. Değil mi? Şimdi bakın oradan başlayın. Yaratılış 3. bölüm. Ve devam edin kutsal kitaba. Sonuna kadar bir iz göreceksiniz. Kan izi. Kurbanlar, kurbanlar, kurbanlar, kurbanlar. Milyonlarca kurbanlar. Bunların her biri neydi? Gelecek olan İsa'ya bir işaretti. Yani günahın ortadan kalkabilmesi için tek bir koşul var. O da Rab İsa Mesih'in çarmıhta hayatını feda etmesiyle ancak mümkün. İşte orada Tanrı'nın kestiği ilk kurban ileride olacak olan duruma işaret etmiş oluyordu. Tanrı bunu yapması gerekiyordu. Neden? Çünkü Tanrı önce Adem'i yarattığında, Havva'yı yarattığında onlarla birlikte sonsuza dek yaşamak için yarattı onları. Ama onlar günaha düştüğünde o birlikte yaşamayı kaybettiler. Sonsuz hayatta o birlikteliği, o birlikte yaşamayı, yaşama ayrıcalığını kaybettiler. Yaşam ağacından yiyemez duruma geldiler. Ama daha sonra Tanrı ne yaptı? Onlar tekrar o yaşam ağacından yiyebilmeleri için yine Golgota tepesinde bir ağaç dikildi. Rab İsa Mesih. Doğru mu? O ağaç üzerinde kendini feda etti değerli kardeşler. Onun için bu müjdeyi Yuhanna 1. bölümde 29. ayette vaftizci Yahya şöyle yanıt verdi. İşte dünyanın günahını kaldıran Allah kuzusu, Tanrı kuzusu. Bu neyi gösteriyor bize? İşte dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusu. Kesin kararlılığı gösteriyor. Kesin kararlılığı gösteriyor. Yaşamak için değil, ölmek için bu yeryüzüne geldi. Hem de kendi günahları için değil, Recep'in günahı için, günahları için. Her birimizin günahları için değerli kardeşler. Demek ki terk ediyor tahtını, geliyor dünyada, o basit ahırda dünyaya geliyor ve aşağılanıyor, yüzüne tükürülüyor, dikenli taç giydiriyorlar, kafasına sopa vuruyorlar, o kanlar dökülüyor yüzünden, dikenlerden dolayı değerli kardeşler. İşkence görüyor. Bakın bu çarmıh ölümü okuyup geçiyoruz ama ölümlerin en korkunç olanıydı değerli kardeşler. Ölümlerin en korkunç olanıydı çarmıhta ölmek. Ama Rab o çarmıh ölümüne değerli kardeşler katlandı. Bunu biz nereden anlıyoruz? Bakın lütfen açar mısınız Matta 26. bölümü? Orada İsa bile acı çektiğini, o acını ne kadar büyük bir acı olduğunu Matta 26'da o kadar güzel ifade ediyor ki. Matta 26 ayet 39'da. Matta 26 ayet 39. Ey babam, eğer olanak varsa, bakın, kase önünde ve diyor ki ya Rab eğer bir olanak varsa baba, bu bardak benden uzaklaştırılsın. Bunu istiyor bir insan olarak. Şeytan insanı yönüne saldırıyordu İsa'nın. Evet özde Tanrı'ydı, bedenen insandı, kurban gerekiyordu çünkü çarmıhta. Onun için bir beden gerekiyordu. Ama değerli kardeşler, o insanın yönüne şeytan saldırdı. Baba eğer mümkünse bunu benden uzaklaştır. Cevap aldı mı? Aldı. Neydi cevap? Hayırdı. Çünkü neden? Tanrı sessiz kaldı. Doğru mu? O sessizlik neydi? Hayır cevabıydı. Yani sen olmadan başka bir yol yok. Çünkü Rab da ne diyor? Bakın. Ama benim değil, senin isteğin uygulansın. Bakın dua ederken ben hep bunu yapıyorum. Ya Rab, ben bunu istiyorum da. Ama tabii ki bu benim isteğim Recep olarak. Ama Rab senin isteğin neyse o olsun. Hepimizin örnek bir modeldir bu. Değerli kardeşler, Rabbimiz düşünün o çanağı içinde bütün insanlığın günahlarıyla dolu. Onu dibine kadar içti. Bakın ben Maraş'ta bir kahvede görmüştüm. Onlar böyle bir çeşit böyle bir ot kullanıyorlar. Dillerinin altına koyuyorlar. Hep hareket böyle bir kase var kahvede. Kahvenin köşesinde hep böyle insanlar atıyorlar oraya. Böyle acayip orada bir çirkin bir görüntü, hoş olmayan bir koku. Bakın lütfen hani iğrendirmek istemiyorum sizi. Böyle bir şeyi içtiğinizi düşünün. Rab bunu yaptı. Bütün iğrençlikle dolu olan o günahlı doğamızı, her şeyimizi, o çirkin günahımızı dibine kadar, sonuna kadar içti. Ya kimin için? Her biriniz için. O zaman çok mu benim kardeşime hizmetim? Çok mu yandaki komşuma hizmetim? Ona destek vermem. Çok mu benim eşime verdiğim destek? Çok mu benim çocuklarıma verdiğim destek? Hayır. Rab dibine kadar. Bu neyi gösteriyor? kararlılığı gösteriyor. Kararlılık, içtenlik, tam bir adanmışlık. Kendini bu yola adadı değerli kardeşler. Ve son sözü neydi biliyor musunuz? Çarmıhta İsa'nın son bir sözü var. Tetelastai diye bir söz kullandı. Ya, sonuçlandı. Tamamlandı. Ne tamamlandı? İşte Aytaç'ın, Ayşon'un, Recep'in, Ayfer'in, Yusuf'un, İsmet'in, Leyla'nın, Metin'in, her birinizin kurtuluş işi çarmıhta sonuçlandı. Sonuçlanmış olan bir şeye bir şey katmak mümkün mü? Bir bardak suyu düşün, vollbracht, doldu, bitti. Üzerine koymaya çalışan taşar değil mi? Demek ki kurtuluş gerçekleşti. Ama artı ben bunu da yapmam lazım. Bunu da yap. Yok, artıları Rab kaldırdı. Kurtuluş Tanrı'dan. Bir inayet ile bizi kurtarıyor, hediye olarak bize sunuyor. Biz sadece onu alıyoruz. Onu alabilmek için de değerli kardeşler, gerekli olan imanı da bize veren yine o. Ama evet ya da hayır yerinde karar bizim elimizde. Değerli kardeşler. Tamamlandı. Yuhanna 4. bölümde şöyle yazıyor. 4:34. Yuhanna 4 ayet 34. İsa diyor ki benim içeceğim, benim yiyeceğim 34. ayet. Beni gönderenin isteğini yapmak ve işini sonuçlamaktır diyor. Ne kadar? Yuhanna 4 ayet 34. Rabbimizin amacı bu. Peki Rab bunu söylemekle bedensel yiyeceği hiç gerekli olmadığını mı söylüyor burada? Hayır. Bedensel ihtiyacımız var. Tabii ki yiyeceğiz, içeceğiz. Ona ihtiyaç var. Ama diyor ki Rab'be olan hizmetin önüne bu geçmesin. Yani hizmetin önünde başka bir şey olmasın. Bunu söylemeye çalışıyor değerli kardeşler. Burada bunu açık bir şekilde söylerken tek bir amacı vardı, hedefi vardı, işi tamamlamak, sonuçlamak. Sonuçladı mı? Evet, sonuçladı. 17. ayette şu sözlerle doğruluyor bunu. 17. ayet. Yine aynı bölüm, 4. bölüm, Yuhanna 13. bölüm, 17. ayet. Yuhanna 13, ayet 17. Pardon, yanlış baktım. Yuhanna 17, ayet 4. Çok özür dilerim. Yuhanna 17, ayet 4. Dördüncü ayette ne diyor?
Yapmam için bana verdiğin işi tamamlamakla seni yeryüzünde yüceltti.
Ya, tamamlamakla yeryüzünde yücelttim. Rabbe yücelik getirmenin koşulu, başladığın işi aynı şevk ve iştahla devam etmek değerli kardeşler. Gerçekten aynı sevinç ve heyecanla. Makedonya'daki imanlar buna en güzel örnektir. Korintoslar, 2. Korintoslar yanılmıyorsam 8. bölüme bakarsanız. Orada o Makedonya'daki imanların gerçekten de o içtenliği beni hoplatıyor. O kadar büyük bir iştah, istek vardı. Yoksuldu bu insanlar ama hizmette istekliydiler. İstek içerisindeydiler. İmandan gelen coşku onlarda biliyor musunuz? Hiç eksilmedi. Ama gerçek şu ki, bunu söylemek istiyorum. O ilk heyecan yok. Ben 79'lu yılları hatırlıyorum. İman ettiğim o ilk yılı hatırlıyorum. Size o iman ettiğim o 1979'daki o ilk anı size anlatamam kelimelerle. Ne büyük bir heyecan vardı yüreğimde. İnsanlara Rabbi anlatmak, Rabbin sözünü okuma iştahı vardı yüreğimde. Her gün okuyordum. Öğrendiklerimi gidip insanlara anlatıyordum. Biliyor musunuz? İzmir'deki kilise topluluğunda kardeşler arasında yarışa girdik. Ayet ezberleme yarışına. Siz de yapın. Haftada bir ayet. Hedef buydu. Haftada bir ayet. Bakın 52 haftada, yılda 52 hafta, bir yılda 52 ayet ezberliyorsun. Kardeşim bazı ayetleri bilin. Bakın mesela diyelim Hatice'nin verdiği yanıt. Değil mi? Nasıl verdi? Ayetler yardım ediyor. Tanrı şeytan tarafından denilirken Matta 4. bölümde nasıl yanıt verdi? Dedi ki yazılmıştır. Dedi, sözü kullandı. Şeytan sözü kullandı onu aşağı indirmek için. İsa yine sözü kullandı. Yazılmıştır, yazılmıştır, yazılmıştır, yazılmıştır diyerek. Sözü ne kadar iyi bilirsen o kadar ayakta dimdik durman mümkün hale gelir değerli kardeşler. Onun için bizler de aynı iştahla bunu yapmamız lazım. Ama maalesef alışıyoruz. Doğru mu? Bakın. Ben ilk arabayı aldığım zaman, Almanya'ya geldiğimde ilk kez araba sahibi olduğumda, 1991 veya da 92 bilmiyorum oralarda, ilk araba sahibi olduğumda eski bir Mercedes'ti. Hani öyle 123 kasa diyorlar ya, böyle eski tip. Onunla da bir kere Türkiye'ye gittim. Taka, traktör gibi sesi çıkartıyordu. Her hafta iki kez arabayı yıkıyordum. Sünger aldım, şampuan aldım. O eski arabayı, altlarda pasları vardı. Yıkıyordum, temizliyordum. Sonra haftada bir kez. Sonra ayda bir kez. Sonra üç ayda bir kez. Öyle noktaya geldim ki yılda bir kez, bazen iki kez attım. Bir mark, iki mark. Makineye girdim, arabayı yıkattım. Neden? Aynı şevk kalmadı. Alıştım. Ama Rab böyle bir Rab değil. Biz de Rab'be alışıyoruz. Evet. İman ettiğimizdeki o heyecan, o şevk gidiyor. Ben kendime de kızıyorum bazen. Rab nerede o ilk iştahım? Özlüyorum bazen. Sizler özlemiyor musunuz o ilk heyecanı? Niye olmasın o ilk heyecan? O ilk başladığımız heyecan hepimize devam etsin değerli kardeşler. Onun için bakın. Efesler topluluğunda Efes Kilisesi, 7 kilise var İzmir'de. İzmir bölgesinde, Ege'de. Değil mi? Efes'i var, Bergama'sı var, Tiyatira'sı var, Sardis'i var. Değil mi? Philadelphia'sı var. Efes'i de var. Ve aynı sorun vardı. Hevesleri kaybolmuştu bu topluluğun. Rabbe olan hizmet etme hevesi kaybolmuştu. Bakın, Rab onları uyardı bu heves kaybolup gittiği için. Bakın ne diyor? Değerli kardeşler, çok çok önemli. İkinci bölüm. İkinci bölüm 4 ve 5. ayetler. Vahiy ikinci bölüm. Vahiy ikinci bölüm. En son kitap. Vahiy ikinci bölüm 4. ayetin ikinci kısmı ve 5. ayette.
Ne var ki bir konuda sana karşıyım.
Ya. Yeah.
Başlangıçtaki sevginden uzaklaştın.
Bak. Başlangıçtaki sevgisi o kadar yukarıdaydı ki bu topluluğun. Örnekti. Ama dünyasal bir takım nedenlerden dolayı, tabii ki bir takım yanlış öğretilerin de girmesinden dolayı, onların Rabbi olan aşkları soğumaya başladı. Sevgileri soğumaya başladı. Sonra ne diyor Rab onlara?
Bunun için nereden düştüğünü anımsa. Tövbe et ve başlangıçta yaptıklarını sürdür.
Bakın, çok net ve açık bir şey söyleyeceğim. Başlangıçta yaptıklarını sürdürebilmek için, yani o başlangıçtaki iştahı yakalayıp aynı iştahla devam edebilmenin koşulu ne? Geri dönmek. Ne demek geri dönmek? Tövbe etmek. Yanlışını görüyorsun, geri dönüyorsun. Ya Rab beni bağışla. Rab ne yapıyor? Seni tazeliyor, seni yeniliyor, ayağa kaldırıyor, yürü evladım diyor. Yola devam. Biliyor musunuz Yakup'la Yuhanna'yı? Bununla da bitireceğim. Yakup'la Yuhanna yanmışsın. Rab çarmıh ölümüne gidiyor. Adım adım. Değil mi? Korkunç bir ölüm. Rab ölüme doğru yol alırken Yakup'la Yuhanna yer kapma telaşı içerisinde. Rabbin yanına gittikleri zaman diyor ki, bakın lütfen Markos 10. bölüme 37. ayete. Diyor ki, ya Rab, biz işte sen hükümranlığına, egemenliğine girdiğin zaman diyor, birimiz sağında, birimiz solunda diyor. Olsun. Bakın, Rab ölüme doğru gidiyor. Ölüme doğru yol alıyor. Öyle yazıyor değil mi? 10.37. Ha ne yazıyor İsmet?
Sen yüceliğine kavuşunca birimize sağında, ötekimize de solunda oturma ayrıcalığını ver dediler.
Ya düşün, Yakup ve Yuhanna yer kapma telaşı içerisinde, Rab ise ölümle pençeleşiyor. Peki kardeşim, 12 tane öğrenci var. Diğer 10'usu ne olacak? Sen sağına, o bir sola. Diğerleri ne olacak? Bu kadar büyük bir bencillik olur mu? Ama insan olarak biz böyleyiz. Bak bazı insanlar var ya, ben bunu gördüm çok kiliselere gittiğim için. Şunu gördüm değerli kardeşler. Önde olup birilerinin popoflamasını alabilmek için hizmet önde olmaya, hizmet ederek önde olmaya çalışıyorlar. Böyle tipleri de gördüm ben. Birçok kiliselere gidiyorum, görüyorum bunu. Tanık oldum gözlerimle. Herkes bir köşe tutmuş. Türkiye'de de gördüm bunu. Yani önde olmak. Önde olmak. Hani gelecek bize, aferin ya, sen bu işi iyi yapıyorsun. Canım benim. Sen devam et. Yönlendirmeye de vaaza. Ama ne hikmetse aşağıda, kusura bakma ya, şimdi spontan aklıma geldiği için söylüyorum. Aşağıda kardeşim giriyor, büyük bir iştahla orada hizmet ediyor. Hangimiz gidiyor hizmet eden kardeşe, canım kardeşim benim. Rab elini bereketlesin. Bu olması lazım, bu. Bizi onurlandıran bu. Bizim Rab'be ihtiyacımız var. Rab hepimizi yontsun. Hepimizi kendimize getirsin. Birbirimize canla başla sarılalım. Göstermelik değil ama. Başkalarına caka satmak için değil. Değerli kardeşler, onun için iki ayetle kapatayım. 1. Korintoslar 10.31. Birinci Korintoslar 10.31. Aytaç sen de istersen Koloseler mektubu 3. bölümü aç. Koloseler 3. bölüm 17. ayeti açsın Aytaç. Hatice sen de o zaman 1. Korintoslar 10.31'i oku lütfen.
Sonuç olarak ne yer ne içerseniz, ne yaparsanız her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın.
Her ne yaparsanız. Bu nedir biliyor musunuz? Demek ki hizmet, dikkat edin. Hizmet kendimi öne çıkarmak değil, Rabbi öne çıkarmak. Doğru mu? Demek ki ben hizmet ederken Rabbi öne çıkartıyorum. Kendimi değil. Ondan sonra ne diyor kardeşim Aytaç? Koloseller 3.17.
Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla, onun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın.
Amin. Yapıyorsan of poflayarak değil. Bakın, sevinçle ama Baba Tanrı'ya şükrederek. Yani davranışın Baba Tanrı'ya yücelik ve onur getirsin değerli kardeşler. Bakın, emin olun Rabbin çocukları olarak ben de dahil. Rabbin çocukları olarak ben de dahil. Önde olmak yerine gerçek anlamda bir hizmetçi olma gayreti içerisinde olmak daha güzel. Önde olmak yerine iyi bir hizmetçi olmaya çalışalım. Ve bu hizmet Rabbe yücelik getirsin. Eğelim yüreklerimizi. Hangi noktadayız bilmiyorum. Rab yüreklerimizi biliyor. Ama ben görüyorum sizin iyi bir noktada olduğunuzu görüyorum yaptıklarınıza baktığım zaman. Ama bu sözler bizi daha da pekiştirsin. Daha da birbirimize yakınlaştırsın. Pazardan pazara değil, hafta içerisinde de gerekirse gidip gelmeler olsun. Telefonla açarak teşvik edelim birbirimizi. Birimiz, hepimiz birimiz için olduğunu söyleyerek. Rab kendini feda etti benim için. Benim onun için yapabileceğim tek bir şey var. Onun için hizmet etmek. Eğelim yüreklerimizi. Duayla kapatacağım.